Gözleri açıktı. Git gör. Belki kapanır demişti. Ön kapıdan çıkınca musalla taşı görünür. Musalla taşının üzerindeydi tabutu. Gidemedim. Yüzüne bakamadım. Öyle durdum orada. 5 Mayıs 1941. Fadime 2 yaşındaydı. Kıvırcık saçlı, kara zeytin gözlü, gülünce gamzeli. Nasıl çok sevmeye başladım onu. Akşamüstleri sırtımda, kucağımda, arka yoldan kara ırmağa kadar koştururdum. Güldürürdüm, gülerdik. Aynı yılın Cumhuriyet Bayramı'ydı. Davul zurna cirit havası çalıyordu. Arkadaki tarlalarda cirit oynanıyordu. Fadime o sabah kusmaya başladı. Zehirlenmişti. İkindi üzeri öldü. Atlar koşuyor Lalili. Cirit oynanıyor Lalili. Kardeşim ölüyor Lalili. Mezarları yan yana Lalili. Kalbim yan yana Lalili. Babamla dedemin arası genel olarak soğuk olmuştur. İlkin bir lokanta, sonra kahve. Sonra da küçük bir bakkal dükkanı. İlçe merkezi Çiftlik'ten Kızılca'ya alınınca babam da Kızılca'ya taşındı. Bir ev kiralamıştı babam Kızılca'da. Küçük, bir giriş olan tek bir oda. Kerpiç bir evdi, üstü dam. O yıl okumaya gidememiştim. Gündüzleri dükkanda oturuyordum. Akşamları marşandizlerin döktüğü ateşten yarı yanmış kömürleri seçer toplardım. Maltızı da burada öğrenmiştik. Evin önünde maltızı yakar, sonra da içeri alırdı annem. İbrahimoğlu Yusuf'un kerpiç evinden ve linyit kokan ocağından, yoksulluğundan ve hüznünden büyüttüğü tatlı oğul. O yıl bu evde doğdu. Adını İlhan koydular. Fadime adını ise 2 yıl önce doğan kız kardeşime vermişlerdi. İlhan'ın doğum tarihi kimliğinde 10 Şubat 1944 olarak yazılı. Biz doğum günü nedir bilmezdik. Doğum yıllarını da birbirine karıştırırız. Benim kimliğimde 1932 yazılıdır. Bulgur kaynatırken doğmuşum. Annelerimiz hesaba durunca 1931'de doğduğum kanısı ağır basar. Ama babam askere gidip okuma yazma öğrenince çocuklarının doğum tarihini de yazmaya başlamış. İlhan çok değil geçen yıl bugünlerde arabada. Ağabey, kimliğimde doğum tarihim 10 Şubat 1944 yazılmış. Ama Kur'an'ın arkasında babamın el yazısıyla İlhan'ın doğumu 17 Kanun Evvel 1944 yazılı. Doğrusu babamın el yazısıyla yazdığı olmalı değil mi demişti. Geçen yıl belki de bugünlerde ilk kez yaş gününü birlikte analım diye geçirmiştim içinden. Benim çocukluğum dedemin evinde ataerkil bir evde geçti. Kalabalık dev. Ataerkil evlerin iç sorunları farklıdır. Dış evlenmeler bu sorunları ayrı bir boyut kazandırır. Gizli büyüyen ayrılıklar vardır. Bu ayrılıkların, bu iç çekişmelerin, bu gizli bölünmelerin üzerinde bir de otorite dedem İbrahim Hoca vardır. Otoritenin içten içe göründüğü, bildiği, sezdiği bir şey olsa bu bölünmeler onun gündemine getirilemez. Onun baskısı altında, evin içlerinde, gündelik yaşamda yansır. Bir yönüyle söner, bir başka yönüyle gelişir, yayılır. Ta ki yeni yaşam biçimi bu otoriteyi azaltıp, eritip, ayrılıkları, bölünmeleri yaşamamızın gerçek biçimi olarak dayatana değin. Bu ataerkil evin arka kapısı ve ön kapısı sanki iki ayrı yaşam biçimini simgeler gibiydi. Evin alt katları ile üst katları sanki tarihten geleceğe yönelen iki ayrı zamanı simgelerdi. Arka kapıdan ahıra girecek hayvanlar, tahıl, odun, saman taşıyan arabalar girer. Arka kapıdan tarlaya, harmana, yunluğa, hayvan sulamaya, sığıra, sürüye katılmaya çıkılır. Ön kapıdan sinayi ürünler girer. Çay, şeker, gaz yağı, basma, dükkana, çarşıya, camiye ön kapıdan çıkılır. Evin alt bölümleri karanlıktır. Samanlıkta ve ahırda, alk arası, merdiven altında, eski bir sahip odunlukta, ambarda, fırında gece bastırdığımı cinler. Üst katlar aydınlıktır. Altlı üstlü tahta, geniş pencereli, alçı kireç sıvalı. Birinci Dünya Savaşı sonrasının Göçmenlikten yeni bir yaşama geçmiş olan ailenin canlılığı her odasından işitilir. Oğullar, gelinler, torunlarla iç içedir ev. Tahılın, fasulyenin, patatesin, soğanın, sütün, yumurtanın, yağın, peynirin, kavurmanın, turşunun, pastırmanın, sucuğun bol olduğu. İlhan'ın çocukluğu ise tam da yoksulluğumuzun yıllarıyla buluştu. Ben lise son sınıftayken babam dükkanı devretmişti. Birkaç yıl önce yaptığı evi satmıştı. Çevreye ünü yayılmış bir define arayıcısı olmuştu. Hitit öyüklerinden birinin tepesini paftalarla geçecek ölçekte uçurmuştu o kış. Birkaç sandık antika eser müzeye gidecekti. Bakır ya da bronz tini, bakır çaydanlık, toprak kaplar. Ama antika ile işi yoktu babamın. O altının kendisini, saf altını arıyordu. Ne yazık ki Hitit kralları onun böyle bir arzusu olacağını düşünememişlerdi. Ve altın diyeceğimiz değerli madeni kullanmamışlardı o zaman. Dedemin verdiği bir inek, annemin bahçede büyüttüğü 5-10 tavuk. Gene dedemin tükendikçe gönderdiği ekmeklik buğday, mercimek. Evin küçük bahçesine ekilen biraz soğan, patates, lahana. Hepsi bu. İlhan bir oda çocukluğunun lezzetli anılarının yumuşak duygusuna kapıldığı zaman biraz yağda kaynatılmış suya un ve yumurta karıştırılarak yapılan çılbırı pişirmeyi yeğlerdi. Bazen tokat işi reyhanlı pilavı da. Yağ, soğan, bulgur, reyhan, çemen. İlhan, ben çamaşır yıkandığı günleri niye severdim bilir misin diye sorardı. Niye severdin derdim. Annem o gün bu pilavdan pişirirdi. Akşama kadar da acıkmazdım. Henüz fakülte son sınıftaydım. İlhan da ilkokulu bitirmişti. Hiçbir okuma olanağı yoktu. Babam İlhan'ı bir berber yanına vermiş. Silik bir anı olarak hafta sonunu bekleyişini anlatırdı. Ustanın vereceği 1 lirayı da. Çok kalamamış berber yanında. Annem Kur'an kursuna göndermiş. Kurs 2 kilometre yukarıda. Kızılcaköy'deydi. Naşide'nin anlattıklarını kafamda canlandırıyorum da. Anamızın kara koyun yününden ördüğü, kaba başlığın ve eldivenin ısıttığı çocukun hala ve her sabah erkenden kalkmış, başlığını geçirmiş, eldivenlerini takmış, sırtında ince bir ceket, ayaklarında lastik, evin Kur'an'ını bir omuzundan asılı, öğlen yiyeceği elinde, bazı günler o gece yağmış karın içerisinde kaybolup çıkarak köye doğru yürüdüğünü sanırsına kapılıyorum. İlhan, ilkokulu bitirdiği yıl ben de evlenmiştim. Fakülteyi bitirmeme 1 yıl vardı. Rana, babamlarda kaldı. Bitirme sınavlarında bir dersten kalınca pazar postasına gelmiştim. Artova'ya gidecek yol param yoktu. Yazı parası isteyecektim Baki Kurtuluş'tan. 20 ya da 30 lira. Kurtuluş'ta genellikle para bulunmazdı. Oturmamı söylemişti. Bir yerden para gelecek, verecek diye düşünüyordum. Oturdum. Konuşuyorduk da. Kal burada, çalış bir süre demişti. Pazar postasında düzeltmen. Sonra sekreter, sonra yazı müdürlüğü. Veteriner hekimliğin yalnızca diplomada kalacağı yaşamın başlangıcı yani. O yaz Rana Ankara'ya geldi İlhan'la. Yeni mahallede küçük bir ev kiralamıştık. İç içe 2 küçük odası vardı. Küçük bir mutfak, merdiven altında banyo için daracık bir yer. Ev eşyamız yok denecek gibiydi. Eve taşındığımız sabahtı. Gazeteye gitmiştim. Para alacak, erken dönecektim. Kurtuluş'ta gene para yoktu. İstediğim 20-30 lira gibi bir şeydi gene. Ampul alacaktım. Çay bardağı yoktu, çay bardağı alacaktım. Yiyecek bir şeylerdi. Akşam hava karardıktan epeyce sonra para alabildim. Dükkanlar kapanmadan birkaç ampul, çay bardağı aldım. Dönüşte yiyecek 1-2 şeyde. Eve geldiğimde Rana gaz lambasını çıkarmış yakmıştı. Artova'dan getirdiği bulgur ve yağla pilav pişirmişti. Ben de İlhan'la ampulleri taktım. Düğmeleri çevirdik. İlhan, Rana ve ben o akşam ilk yemeğimizi yedik. İlhan bu evin yalnız küçük kardeşi değil, çocuğuydu da. Hemen hemen evleneceği güne değin, zorunlu ayrılıkların dışında, sofrada, hep birlikte olacağımız yılların ilk gün yemeğiydi bu. Benim okumam nasıl da güç olmuştu babam açısından. İlk yıl Mustafa amcamın yanında Erzurum'a göndermişlerdi beni. Ertesi yıl okuyamamış, Artova'da kalmıştım. Babam okutup okutmamak arasındaydı, kaygılıydı. Ortaokulu Tokat'ta bitirdim. Sivas Lisesi'nde 2 yıl okuyabildim. Pansiyon taksitleri daha ucuz diye Çorum'a geçtim. Son taksitlerimi ödemekte babam güçlük çekmiş, dedem göndermişti. Fakültede bursla okudum. Okumaktan başka gelecek açısından hiçbir olanağımız yoktu. Şimdi ise İlhan'ın okuması, okuyabilmesi benim yaşamımı yönlendiriyordu. Bunun için de fakülteyi bitirdiğim zaman veteriner hekim olarak göreve alınmak, yani Ankara'dan ayrılmak istemedim. Bir yandan burs borcumu ödemem için sıkıştırılıyor ki bu borcumu ben içerideyken İlhan ödeyip kapatacaktı. Bir yandan da askere alınmam için aranıyordum. Ama her şeyden önce İlhan'ı liseyi bitirene değin yollar arıyor, burs borcumu da askerliği de ertelemeye çalışıyordum. Ulus'ta çalışırken Cevat Dursunoğlu'na giderdim bazı günler. Torun sevgisini de anlatırdı. Çocukları büyütürken bir hayvu içerisindeydik. Nasıl büyüdüler, farkına bile varmadık derdi. Oysa şimdi torunlarla daha çok birlikteyim derdi. Daha çok yan yana. Her anıyla, her sorusuyla, her sevinciyle, her üzüntüsüyle yan yana, iç içe. Benim de o yıllarım hayhuy içerisinde geçiyordu. 1957 seçimlerinden sonra Cemil Sait Barlas tutuklanmıştı. Pazar Postası, Son Havadis ve Kültür Basımevi iç içeydi ve parasal sorunlar içerisinde boğulmuş gibiydi. Kurtuluş basımevinden ayrılmıştı. Parasal sorunlar ise artmaya devam ediyordu. Bir yıl kadar sonra da Barlas basımevini satarak Pazar Postası'nı ve Son Havadis'i Ankara'da kapatacaktı. Ulus almışlardı beni. Basımevinde idari kadroda gece çalışıyordum. Ulus 2'de 1 kapatılıyordu. 28 Nisan 1960'ta da kapatılmıştı. Olaylar artarak yoğunlaşıyordu. Hemen her gün evden kente iniyor, Fısıltı gazetesini okuyor, günlük olayları öğreniyor, akşamları eve dönüyordum. 14 Mayıs, Demokrat Parti'nin kuruluş günüdür. Kızılay'a inmiştik. O gün akşam eve dönemedim. Kızılay'daki göstericiler arasından gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştım. 1957 seçimleri öncesinde Barış'ta ve 27 Mayıs öncesinde Suları dünyaya gelmişti. Dursunoğlu'nun deyişiyle hayhuy içerisinde büyüyordu çocuklar. İlhan da ortaokulu ve liseyi bitirmişti. Hukuk fakültesine girdi. Artık benim de askere gitme zamanım gelmişti. Kurayı Şemdinli'ye çektiğimde bir subay, vatanın her yanı bir demişti. Şemdinli'ye gidince Rana ve çocuklar da Artova'ya babamın yanına gittiler. İlhan'a dayım bir iş bulmuştu. İlhan o yıl yurda taşındı. Ulus'un genel yayın yönetmeni Seyfettin Turhan, Şemdinli'den bir röportajla dönmemi istemişti. İlkin vatanın her yanı bir başlığı altında yazmayı düşündüğüm Şemdinli röportajı beni giderek derine çekiyordu. Çeşitli kaynaklara gereksinme duymaya başlamıştım. Bunları İlhan'a notlar halinde iletmeye başladım. İlhan, Milli Kütüphane'den gazeteleri, dergileri tarıyor, istediğim kupürleri çıkarıyor, bana gönderiyordu. Giderek bu karşılıklı çalışma derinleşmeye, yoğunlaşmaya başladı. Bölgenin toplumsal, iktisadi ve tarihsel yapısını bütünlüğüyle kavrayabilmek için birçok ön bilgiyi gerektiriyordu. Körfez'e egemen olma doğrultusunda İngiltere, Almanya ve feodal emperyalist devlet olarak Çarlık Rusyası arasında sürmüş olan emperyalist çekişmeler, Şemdinli bölgesinde baş veren o çeşitli olayların temel nedenini oluşturuyordu. Körfez, bugün olduğu gibi petrol ülkelerine açılan bir körfez olduğu için değil, uzak doğu yolunu tuttuğu için önem taşıyordu. Almanlar Berlin'den Bağdat'a karayoluyla körfeze ulaşmak, Çarlık Rusyası Kuzey Irak'tan körfeze sarkmak ve İngilizlerin elinde tuttuğu Hint yolunu burada kesmek istiyorlardı. Şemdinli, jeopolitik önemi gereği olduğu kadar Güneydoğu'dan Kafkas içlerine kadar bölgeyi etkisinde bulunduran Nakşibendi tekkesinin önemi dolayısıyla da emperyalist devletler arasındaki çekişmeyi bağrında beliren ve birbirinden kopuk gibi görünen olaylar da açığa vuruyordu. Bütün bu olayları bütünlüğü içerisinde yerine oturtabilmek en az 100 yıllık bir tarihin irdelenmesini gerektiriyordu. Bu da yetmiyordu. Nakşibendi tekkesini ve dini lideri bu liderlikten gelen ailenin çocukları farklı olaylar içerisinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Nakşibendilik, Nakşibendiliğin yayılması, etkinliği, Nehri Şeyh'liğin bölgesindeki yeri ve önemi, Cumhuriyet'ten önce ve sonra bölgede görülen isyanlar gibi konular beni bir yandan köy köy dolaşarak bilgi toplamaya, bir yandan da kitap, dergi ve gazetelere başvurmaya yöneltiyordu. Ama ikincisini Şemdinli'de bulmak olanaksızdı. Yerinde toplanan bilgiler, yazılı metinlerden toplanacak bilgilerin ipuçlarını veriyor. Yazılı metinler, yerinde toplanması gereken bilgilerin yönünü ve çerçevesini belirliyor. Her iki gereksinme de birbirine dikişlenerek artıyordu. Posta kışın 20-25 günde bir gelebiliyordu. Bu bakımdan mektupla iletişim zaman kaybına neden oluyordu. Hemen her postadan İlhan'ın mektubu, notları, gönderdiği bir iki kitap çıkıyordu. Şunu da ekleyeyim ki Şemdinli röportajını hazırlamaya başladığım zaman bilgilerim çok sınırlıydı, yüzeyseldi. Bu röportaja doğrudan yansımayan ama röportajın temel dayanağını oluşturan sayısız kitap, gazete, dergi İlhan'ın çabalarıyla bana ulaştı. Gene de röportaj birçok eksiklik ile birçok yanlış ile çıktı diyebilirim. Örneğin Nakşibendilik konusunda gereken bilgiyi ancak röportaj yayınlandıktan sonra İstanbul Üniversitesi kitaplarından bulabildim. Şerefname'yi Türk Tarih Kurumu kitaplarında inceleyebilmek için benim Ankara'ya gelmem zorunlu olmuştu. Bilimsel bilgilerden yoksunluk yorumlarda yanılgılara neden olmuştu. Bunlar arasında aşiret yapısını tam olarak kavrayamamış olmam, toplumsal gelişmenin aşamalarını bilmemem, devletleşme ve uluslaşma evrelerini birbirleriyle özdeş kavramlar olarak ele almam ve daha birçok şey bu röportajın eksikliklerinin ve yanlışlarının temelini oluşturur. Ama engin gönüllülükle bağdaşmayacak gibi görünse de şunu da çekinmeden söyleyebilirim. Şemdinli röportajı kendi türünde Türkiye'de yayınlanmış en iyi röportajlardan biridir. Kendi türünde sözlerini bir röportaj olması nedeniyle değil, röportaj içerisinde değişik bir tür olması anlamında kullanıyorum. Şöyle bir tür ki, bir bölgenin tarihsel derinliğinden güncel olana değin, bir tür araştırma özelliği taşıyan bir röportaj olmasıdır. Bu röportajda İlhan'ın payı yarı yarıyadır. Yazılı metinlerin toplanması, derlenmesi İlhan'ın emeğinin ürünüdür. Ve bunlar Şemdinli'deyken bana ulaşmamış olsaydı röportajın yerel araştırmasına doğru bir yön veremez, çerçevesini genişliğine geliştiremezdim. Şemdinli röportajı yazılı ürünlerimizi birlikte oluşturmamızın ilk deneyimi olmakla kalmadı. Bunu izleyecek olan yayın yaşamım da ayrılmamacasına İlhan'ın emeğiyle iç içe geçti. Askerden döndüğümde bir süre işsiz kalmıştım. 9 ay kadar sonra da İlhan'la Sol yayınlarını kurduk. İlhan aynı zamanda hukuk fakültesinde öğrenciydi. Yayın evinin en yorucu zihinsel işleri ile en yorucu bedensel işleri her gün her saat iç içeydi. Ve gündelik işlerin tamamlanması evde gece geç saatlere kadar birlikte çalışmamızı da gerektiriyordu. İlhan bir gün, "Ağabey, sınavlara bir ay kaldı. Biraz da ders çalışmam gerekiyor," dediğinde ben bir yandan bugüne kadar niçin bunu düşünmediğimi, bir yandan da yalnız başıma bu işleri nasıl kotaracağımı düşünmüştüm. İlhan bir ay değil ama 20 gün kadar çalışma olanağı buldu ve yurtta kesintisiz çalışabileceğini söyleyerek bir süre evden ayrıldı. Sınavlar arasında geliyor, birlikte kaldığımız birkaç saati de çalışarak geçiriyordu. En sonu son sınavına girecekti. Geçen yıl verdiği küçük derslerden biriydi. Kaygılı da değildi. Sınavdan çıktığı gün eve gelecekti. O gün eve dönmedi. Ertesi gün eve geldiğimde Rana'yı kaygılanmış buldum. Yurda gittim. İlhan'ı yurtta yatak odasında bulamadım. Yurdun önündeki yola çıktım. Elleri ceplerinde, başı öne eğik, yurda döner gördüm. Yan yana geldiğimizde gülemedi. Sarsılmıştı. Yıkılmış gibiydi. Son dersten kaldığını söyledi. Eve gidelim, konuşuruz demiştim. Bugün iyi değilim. Yarın eşyalarımı toplar gelirim dedi. Hemen orada kendisiyle biraz konuşmak gereği duydum. Yayın evini birlikte kurduk. Yürütebilirsek birlikte yürütürüz dedim. Üzülmeni anlıyorum ama fazla kaygılanmana gerek yok. Başaramazsak gene birlikte bir şeyler yaparız. Artık şurada ya da burada ücretli olarak çalışmak bizim için olanaksız görünüyor. Birlikte çalışır, sorunlarımızı birlikte çözeriz. Yüzünde sevinç ışığı yanmadı ama biraz önceki yıkıntı silinir gibi olmuştu. Madem ki gelmiyorsun, bu akşam bir yerde bir şeyler iç, iç, sıkıntını dağıtıver demiştim. Öpüp ayrılmıştım. Geç vakit eve gelebildim. Ertesi gün İlhan'ı gülerek karşıladık. İlhan da çok geçmeden sıyrılıverdi bu üzüntüsünden. Ama hemen arkasından askerliği geldi. Kıtasını hareket edeceği gün savcılığa çağrılmıştım. Beni yalnız bırakmak istememişti. Savcılığa İlhan'la birlikte gitmiştik. Öğleden sonraydı. O gün tutuklandım. Cezaevine o gece yatak getirdi. Onun ömrünün birkaç yılını alacak olan cezaevine yatak ve benzeri eşya taşıma ilk kez 1 Şubat 1966'da başlamış oldu. Ertesi gün görüş günüydü. Ama ne İlhan ne Rana geliyor ne de yiyecek bir şey gönderiyorlardı. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu. Lütfen ikinci kasete geçiniz.